Ayrım 25, sayfa 248. Daha 2 yıl önce ileride beni bir bakan olarak göreceğine emin olan babama para istemek için telgraf çektiğimde postanenin camındaki yansımama bakıyor ve gülüyordum. Büyük bir hayal kırıklığıydım. Herkes için. Ama biliyor musun asker? Yine de umurumda değildi. Bunu sana bir türlü doğru kelimelerle anlatamadım. Hiçbir şeyin umurumda olmaması ne demek biliyor musun? Kendini yok saymak. Her neyse, iyi anlatabildiğimi sanmıyorum. Babamın yarısı tehdit, yarısı sitem dolu telgrafıyla gelen para birkaç ay idare edebileceğim kadardı. Satın alacağım ilk şey Beyoğlu'ndaki Alman kitapçılarından birinin raflarında duruyordu. Biliyordum, adını duymuştum. 3 yıldır kanun taslakları ve yönetmelikler haricinde tek bir edebi metin okumadığım için aç kalmıştım. Gazetelerden takip edebildiğim kadarıyla yazarın adı Hermann Hesse'ydi. Romanın adı ise Siddhartha. İstanbul'un beni bekleyen otel odalarından birine girip yatağa uzandım. Kalktığımda ne Mustafa Kemal, ne meclis, ne de son 3 yılım vardı. Hepsi gitmişti. Hiçbirini hatırlayamıyordum. Siddhartha unutturmuştu. İçimdeki parçaların yerlerini değiştirmiş, beni yeniden üniversitenin bahçesindeki Ziya'ya götürmüştü. Hayatın sonuna gitmek için her şeyden vazgeçebilecek olan Ziya'ya. Odadan çıktığımda sadece kendimi duyuyordum. Başka hiçbir sese yer yoktu. Ne pişmanlık, ne de intikam gürültüleri. En pahalı dükkanlara girip, en pahalı kumaşlara sarılmış olarak çıktım. Bir tarz meselesi asker. Her şey bir tarz meselesi. Sonrasındaysa yerin altında ne varsa, siyah elbiseliler nereye gitmiyorsa oraya yürüdüm. 1 yıl boyunca orada kaldım. Yerin altında. Kumar oynadım, içtim, kavga ettim. Benimle beraber Batı cephesinde savaşan mebuslara verilen İstiklal Madalyası benim gibi bir muhalife layık görülmediği için Skagerrak Madalyasını taktım. Benimle en iyi sevişen kadının boynuna. Hayatın sonuna varmama birkaç nefes ve yumruk kala her şeyi unutmuşken yine karşıma çıktı. Tokatlayan otelinde bir baloda. Gecenin 3'ünde. Yanında sadece korumaları vardı. "Tebrikler," dedi. "Paris'e büyükelçi olarak atanmışsınız." "Size yanlış bilgi vermişler, öyle bir şey yok." "O zaman Kars'a vali olarak tayin edildiğiniz doğru." "Öyle bir şey de yok paşam." "Demek ki kan gövdeyi götürecek," deyip gitti. Söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştım. Ne gazete okuyor, ne de birinci meclisten muhaliflerle görüşüyordum. Hatırlarsan tanıdığım en ilginç ikinci insanın George Staryan olduğunu söylemiştim. İşte tanıdığım en ilginç insan olan Mustafa Kemal'in de ayaküstü yaptığı elçilik ve valilik tekliflerini reddetmiş, hangi kanın hangi gövdeyi götüreceğini çözmem mümkün olmamıştı. O gecenin sabahındaysa doğan güneşle her şey aydınlandı. Sirkeci'de kahvaltı yaparken yanıma gelen siyah takım elbiseli adamlar, "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na üyeymişsin, ayağınızı denk alın," deyip uzaklaştılar. Elimdeki çatalı bırakıp başımı göğe kaldırdım. Boşluk görmeye ihtiyacım o kadar fazlaydı ki birkaç dakika boyunca bulutsuz maviliği seyrettim. Başımı yeniden önüme eğdiğimde peşimi asla bırakmayacaklarını anlamıştım. Hiçbirinden kurtulamayacaktım. Bir an için karşı kaldırımda Ali Şükrü'yü gördüğümü sandım. Yanından mutasarrıf Hilmi geçiyordu. Başımı çevirdiğimde ise karşımdaki sandalyede Brun Wallace oturuyordu. Peşimi bırakmayacaklardı. Asla. Hepsini geberteceğim dedim. Bilmiyorum, dudaklarım oynadı mı? Umurumda değildi. Hepsini geberteceğim. Ama hepsini. Birinden başlamak gerekiyordu. Ancak hangisi? Fazla düşünmedim. Önce Mustafa Kemal dedim. Önce o ölecek. Çünkü her şeyi o başlattı. Onunla da bitecek. Görmek istiyordum. Öldüğü gün neler olacağını, ona tutulan parazitlerin neye dönüşeceğini görmek istiyordum. Üzerinden kayıp düşmelerini izlemek istiyordum. Sonra ölme sırası onlara da gelecekti. Bilemezlerdi. Yıllar önce yaşını büyütüp meclise aldıkları adam tarafından öldürüleceklerini bilemezlerdi. Hiçbir zaman hiçbir şeyi bilemedikleri gibi. Karşı kaldırımdan beni izleyen Ali Şükrü, "Yapma," der gibi başını sallıyordu. Bu kez dudaklarımı oynattım. Sesim çıkmasa da beni anlayabilsin diye hece hece fısıldadım. Hepsini geberteceğim. Ama önce onu. O kahvaltı sofrasından kalktığımda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın katiliydim. 5. Hayır asker, bir öfke nöbetinin hediyesi değildi suikast fikri. Bu kez bir saniyede verilmemişti kararı. Ne zaman taşacağı belli olmayan nehirler gibi ağır ağır yükselmiş bir inancın sonucuydu. Kendime bile itiraf etmediğim, üzerinde durmaktansa görmezden geldiğim bir bilginin sonucuydu. İnsan bilgisinden kaynaklanan bir inanç. Yeni doğmuş insan kadar çıplak bir bilgi. Neydi biliyor musun? İnsandaki kutsallaştırma ihtiyacı. Skagerrak'tan tanıdığım bir bilgi. Wilhelm'in önünde titreyen subayların gözlerinden hatırladığım bir ihtiyaç. Sonsuz evreni bir kapıdan çok, sırtında bir yük olarak gören zavallı insanın kutsallaştırma ihtiyacı. Tevfik Fikret'in şiirinde bahsettiği ihtiyaç. Mustafa Kemal'i gördüğüm ilk anda anlamıştım. Onun da başına gelecekti. Kutsallaşacaktı. Hiçbir hamlesi hiçbir yerde tartışılamayacak, sözleri doğmalara dönüşecek, İstiklal Savaşı'ndan geriye kalan tek isim olacak, ilkelerinden heykeller yapılacak, ekonomisi için çırpındığı ülkesinin değeri düşmüş banknotlarına yüzü resmedilecek ve hatta politikasının aleyhinde fikir beyan etmek bile kanunen yasaklanacaktı. O kadar etkileyici ve güçlü bir kişiliği vardı ki bütün bunlar olacaktı. Önce düşmanı, sonra saltanatı yenmiş olan Mustafa Kemal en sonunda da kendisiyle savaşacaktı. Özgürleştikçe körleşen halk onu ve devrimini çiğ çiğ yiyecekti. Tarihe bir V harfi çizdirecek kadar keskin bir dönüş yaptırmış olmasına rağmen halkı tarafından delik deşik edilecek ve geriye sadece fotoğrafları kalacaktı. O günlerde yaşadığımız her an bir devrimdi asker. En az Fransız ihtilalindeki giyotinler kadar keskin bir devrim. Ve Mustafa Kemal büyük bir devrimciydi. Ancak çevresindekilerin kutsallaştırma ihtiyacı yüzünden yalnız kalacaktı. Kendi adının gölgesinde yaşayacak ve ölümünden sonra anlamını yitirecek olan devrim geri tepecekti. Çünkü devrim Mustafa Kemal'in kendisi olmuştu. Yaşıyordu, yürüyordu. Nefes alıp veriyordu ve her ölümlü gibi devrim de toprak olacaktı. Her ne kadar bir meclis ve içinde yüzlerce mebus olsa da devrim Mustafa Kemal'di. Oysa binlerce neslin geleceği söz konusuydu. Kutsallaştırma ihtiyacı Mustafa Kemal'in içini oyacak ve devrim öncesine dönmek isteyenler tek bir fiskeyle onu parçalayacaklardı. Bütün bunların gerçekleşeceğini onu tanıdığım gün anlamıştım. Olağanüstü zekasından akan olağanüstü fikirleri, ülkenin her caddesine verilecek olan kutsallaşmış adından ibaret kalacak ve yok etmeye çalıştığı ne varsa o yollardan geçecekti. Hilafetçiler, saltanatçılar, mandacılar Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyecek, ona küfürler edeceklerdi. Bütün bunları anlamış ancak görmezden gelmiştim. Önemsememiştim. Öfkemin içinde kaybolup çevresindekilerden nefret etmiştim. Oysa belki de kimsenin günahı yoktu. Yanlış olan zemin ve zamandı. Dehasını paylaştığı insanlar kurduğu düzeni yerle bir etmek için son nefesini bekliyorlardı. Çünkü o Türk devriminin tek muhafızıydı. Her ne kadar kendisi bundan nefret etse de o hale getirilmişti. Çünkü insanın kutsallaştırmaya ihtiyacı vardı ve onun kaybettiği tek kavga buna karşı olandı. Kölelikten kurtardığı halkının kölesi olmuştu ve bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bütün bunları anladığımda bir gün onun yok olması gerekeceğini biliyordum. Yok olup yerini devrimi sürdürecek insanlara bırakmasının gerekeceğini. Asla tek kişiye değil, insanlara, meclisi seçen halka. Evet asker, belki de şu ana kadar sana söylediklerimin en delicesi gibi gelebilir. Ama onunla tanıştığım gün anlamıştım. Türk halkının hayatına doğru zamanda girmiş ancak çıkmakta gecikiyordu. Hayatta kaldığı sürece ilkeleri Anadolu'ya nüfuz edemeyecekti. Devrimler tarihini anlatan kitaplarda yazıyordu hepsi. Benzer bataklıklara saplanmış devrimcilerin ne ilki ne de sonuncusuydu. Anlayabilmek için okumak ve onunla tanışmış olmak yeterliydi. Mustafa Kemal devriminin hayatta kalabilmesi için onun bir efsaneye dönüşmesi yeterli olacaktı. bir suikasta kurban gitmiş, efsanevi ancak kutsal olmayan bir lidere. Bunun için de Mustafa Kemal'in doğru zamanda ölmesi gerekeceğini anlamış, ancak üzerinde durmamıştım. Çünkü onu öldürmek zorunda kalacak kişi ben olmayacaktım. Benim yanılgım da buydu. İkinci yanılgım da, bir dakika, burada dur. Yine kendi düşüncelerinle karıştırmaya başladın. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na en baştan beri kurucularından biri olarak katıldığını biliyoruz. Mahkeme zabıtların da var. Kendisi söylüyor. Ayrıca yer altında geçirdiğini söylediğin dönemde Karadeniz'de olduğunu da söylüyor. Samsun'da, Trabzon'da fırkaya üye kaydettiğini. Neyse, sen şimdi biraz dinlen. Yarın devam ederiz asker. Kapıyı aç. Yüzbaşı çıkmış ve hücremde yalnız kalmıştım. 3 aydır buradaydım. 3 aydır. Üzerinde oturduğum yatakta yatıyor, 8 metrekarelik taş odada yaşıyor ve çok uzaklarda eğitim gören askerlerin seslerini duyuyordum. Umudun beni ölümsüzlük zırhı gibi sardığı o akşamın sabahında askerliğimin son gününe uyandığımı bilmiyordum. Uzmanın kaybolduğunu gören bölük komutanı alaydan özel bir ekip çağırmış ve gün bitmeden cesetinden kalanlar topraktan çıkartılıp siyah bir torbaya konmuştu. Üstüne gidilmesine gerek kalmadan Şamil suçunu itiraf etmiş, sıra bize gelmişti. Yakma fikrinin bana ait olduğu anlaşıldığı anda suçum ağırlaşmış ve alayın bağlı olduğu kolorduda yargılanmıştım. Kolordu'ya gelirken bindirildiğimiz minibüsün camından bölgeyi ilk kez görme fırsatım olmuştu. Paslı mezar taşları ve lastik tamircilerinden başka bir şey yoktu. Kimse yolda kalmak istemiyor olmalıydı. Lastik tamircileri gitmek isteyen herkese hizmet veriyordu. Kârlı işti. Çünkü herkes gitmek istiyordu. Bu yüzden muhtarların en sık mühür bastığı kağıt yokluk belgesiydi. Artık köyde oturmayanların adına düzenlenen bir belge. Adı üstünde, yok olanın adına düzenlenen ama 2 ay sonra İstanbul'da adam vurup da dönünce yırtılıp atılan bir belge. Evet, herkes gitmek istiyordu. Yine de her şey minibüsün dikiz aynasında yazdığı gibiydi. Gördüğünüz nesneler gördüğünüzden daha yakındadırlar. Ne kadar uzağa gidilirse gidilsin, her şey herkesin ensesindeydi. Bize göründüğünden çok daha yakın olan geçmişimiz gibi. Gelecekten bile daha yakın olan geçmiş gibi. Tatvan'daki psikiyatri polikliniğine gönderilmek gibi bir korkum kalmadığı için verdiğim ifadede Ziya Hürşit'ten bahsetmekte bir sakınca görmemiştim. Atatürk'ü öldürmeye çalışmış olan eski Lazistan mebusunu her gittiğim nöbet kulesinde gördüğümü ve onunla konuştuğumu anlatmıştım. Delirmemek için elinden geleni yapmış olan biri olarak deli taklidi yaptığımı düşünmüşler ve 8 yıla mahkum etmişlerdi. Ancak dosyamı okuyan ve Kolordu'da psikiyatr olarak görev yapan yüzbaşının ilgisini çekebilmiştim. Ne de olsa vaka ilginçti. Ziya Hürşit'e gelene kadar hayalinde görülebilecek ne Napolyonlar vardı. İlk ziyaretine elinde kitaplarla gelmişti. Yalan söylediğimi kanıtlamak birkaç dakikasını alacak, sonra da çıkıp gidecekti. Uzatmadı ve sormaya başladı. Tarihler, yerler, isimler ve yine tarihler. Sordukça pişman oluyordu. Sordukça soruyordu. Aldığı her yanıt, sahip olduğu eğitime ilişkin her bilgiyi birer birer eksiltiyordu. Çünkü hepsi doğruydu. Çünkü elindeki kitaplar Genelkurmay arşivinden derlenmiş bilgilerle dolu ve sıradan sivillerin asla erişemeyeceği kaynaklardı. Çünkü sorularını Ziya'nın anlattıklarından hatırladıklarımla yanıtlarken günümün nasıl geçtiğini anlatır gibi rahat olduğumu görüyordu. Çünkü ayrıldığı üniversitede tarih bölümü bile olmayan bir erin bütün bunları bilmesine imkan olmadığını kendisi de biliyordu. Sordukça soruyordu. Her yanıtımdan sonra başını sallıyor, elindeki kitabı atıp bir başkasını açıyordu. İlk ziyaretin sonunda göz bebekleri soru işareti noktasına kadar küçülen yüzbaşı hücremden sarhoş gibi çıkmış, bir gün sonra yeniden gelmişti. Tek istediği anlamaktı. Bütün bunların nasıl olabildiğini anlamak. Ziya ile ilgili soruları bir süreliğine kenara bırakmış, sorgulamasının merkezine beni almıştı. Ailemi, hayatımı, hatalarımı, her şeyimi. Benim için sorun değildi. Önümde 8 yıl vardı. Devrilince sonsuzlukmuş gibi duran 8 koca yıl. Sonsuzluk simgesinin anlamını çözeceğim kadar uzun. Sonsuzluk simgesinin anlamını. Soldakinin sonsuz hayat dairesi, sağdakinin ise sonsuz ölüm dairesi olduğunu kanıtlayacak kadar uzun. Dairelerin kesiştiği noktadaysa ölümlü hayat ya da hayatlı ölümün, yani zamanın durduğu evrenin olduğunu kendime anlatabilecek kadar uzun bir 8 yıl. Ne sorarsa anlatıyordum. Ama yüzbaşıya yetmiyordu. Çünkü hiçbir yanıtım onu bilmecenin çözümüne götürmüyordu. Sıradan bir çocuk, sıradan bir aile, sıradan bir gençlik ve sıra dışı bir askerlik. Hayır diyordu. Yanlış yerde arıyoruz. Haklıydı. Kabuslarımdan bahsetmemiştim. Onları bir gün sonrasına saklıyordum. Benim zamanım çoktu ve yüzbaşıyla konuşmak hoşuma gidiyordu. Yalnızlıktan nefret ediyor ve her şeyi çözdüğü takdirde bir daha geri gelmemesinden korkuyordum. Ancak kandırıldığını derhal anlayacak kadar mesleğinde uzmandı. Bu yüzden anahtar bilgilerin teslimini sadece bir gün geciktirebiliyordum. Ama yine de bu bilgi avında balık olan oltanın kendisiydi. En azından benim için böyleydi. Hayatımın akışını durdurup buharlaştırmış olan kabuslarımı anlattığımda dosyamda yepyeni bir başlık açılmıştı. Ancak bu kez de başka kapılar kapanmıştı. Neden 18 yaşında başladı? Neden daha önce değil? İyi düşün diyor ve 8 adımlık hücrede volta atıyordu. Benimle yaptığı görüşmelerden üstlerine bahsediyor olmalıydı. Çünkü başkentteki cezaevine sevk edilmem gerekirken hala Kolordu'daydım. Sayesinde. Ama durumumla ilgili gerçeği anlatıyor muydu komutanlarına? Belki de yalan söylüyordu. Belki de bekliyordu. Belki de içimdeki gizemi çözdüğü gün ordudan istifa edecek ve psikiyatri tarihine geçecek bir makale yazacaktı. Bilmiyorum. Birkaç gün sonra kapı açılıp içeri girdiğinde yüzü kıpkırmızıydı. Bir şeyler yakalamış olmalıydı. Ne olduysa Danzig'de oldu. 18 yaşındayken oradaydı. Senin kabusları görmeye başladığın yaşta. Başına her ne geldiyse seni de etkilemiş olmalı. Yanlış yoldaydı. Konunun Ziya'nın 18 yaşında neler yaptığıyla ilgisi yoktu. Bunu anlaması uzun sürmedi. Çünkü şimdiki adı Gdansk olan şehirdeki üniversiteyle yazışmış ve Ziya'nın dosyasının bir kopyasını istemişti. Resmi bir başvuruyla. Birkaç gün sonra bilgisayarın ekranında Ziya'nın sınav notlarından okuldaki tutumuna dair kanaatlere kadar yığınla bilgi bulmuştu. Ancak gönderilenlerin arasında hiçbir şey Ziya'nın bana anlattıklarından farklı değildi. Kötü bir öğrenci olmuş ve 3. sınıfta okulu terk etmişti. Hayır diyordu yüzbaşı. Bu da değil. Başka bir şey olmalı. Hücredeki 2. ayımda hipnozu denemiş ve Ziya'nın ağzından konuşabildiğimi fark ederek araştırmasında dev bir adım atmıştı. Hücredeki 3. ayımı doldurduğum bugün de sorularını duyabildiğim bir uyku öncesi evresinde kalarak Ziya'nın kimliğiyle konuşabildiğime tanıklık etmiştim. Beynin alfa frekansları yaydığını söylediği bu evrede iletişim kurduğumda bilincim açık kalmış, ben ve yüzbaşı Ziya'yı dinlemiştik. İşte bu bana biraz fazla gelmişti. Siyah kaplı defterim Ziya'nın da uyardığı gibi başıma bela olmuş ve içindekileri okuyan mahkeme heyeti suçlarıma denk düşen cezanın üst sınırlarında dolaşmıştı. Yüzbaşının hediyesi olan başka bir deftere yazıyordum artık. Yüzbaşının hediyesi bir kalemle. Yastığımın altında duruyordu. İkisi de. Uzanıp aldım ve bulduğum ilk boş sayfaya yazmaya başladım. Bugün onu duydum. Ama ne karşımdaydı ne de yanımda. Nöbet kulelerindeki gibi değil. Kırmızı bidonu vurduğum günkü gibi de değil. Ben konuştum. Ama duyduğum oydu. Sesim aynıydı. Ama konuşan oydu. Ziya yerine ben diyordu. Korkuyorum. Bu duvarların arasında sıkışmaktan ve her şeyden korkuyorum. Sevgili Ziya, sadece kendininkini değil, benim hayatımı da mahvettin. Oysa benim için İnkılap Tarihi kitabındaki yüzlerce isimden sadece biriydin. Ezberlendiği gün unutulan herhangi bir isim. Bugünse kendini Ziya Hurşit diyen bir deliyim. Ayrım sonu. Sayfa 259.